Ayrım 16.
Her sabah güneş yeniden yatmaya başlıyor. Susuzluktan bembeyaz kesilmiş göğün ışıltısı, kırmızı kayalar gözleri kamaştırıyor. Toz hayvanların ve insanların soluğunu kesiyordu. Nur yerde kımıldamadan durmanın nasıl bir duygu olduğunu unutmuştu. Testileriyle kuyu başına su çekmeye giden kadınların çakımalarını unutmuştu. Sürülerini yayan çobaların şarkısını, çocukların kum tepelerindeki oyunlarını da unutmuştu. Yürüyordu. Hep aynı koyakları, aynı kırmızı kayaları görüyordu. Zaman zaman yol kenarındaki herhangi bir taşa oturup uzun kervanın dağılmakta olan bir serap gibi geçişini, titreşen havanın içinde insan ve deve karaltılarını görmeyi ne kadar isterdi. Ama kör savaşçının eli omzunu bırakmıyordu. Onu öne doğru itiyor, yürümek zorunda bırakıyordu. Karşılarına bir kör çıktığı zaman duruyorlardı. Körün adı ağızdan ağıza yayılıyor, bütün dudaklarda vızıldıyordu. Tirhme, Anezi, Asaka, Asersif. Şu sırada iplik gibi bir suyun aktığı gerçek bir nehir boyunca ilerliyorlardı. Kıyılarda beyaz akasya ve aganya ağaçları yükseliyordu. Az sonra güneş ışığının gözleri körelttiği tuz gibi beyaz, uçsuz bucaksız bir kum ovasında yürüyüşe geçmişlerdi. Bir akşam kervan konaklamaya hazırlanırken, büyük beyaz bir harmaniye bürünmüş bir atlıya eşlik eden bir savaşçı topluluğu kuzeyden çıka geldi. Bu zat büyük Şeyh Lahusin'di. Savaşçılarıyla yardım getirmeye ve yiyecek dağıtmaya gelmişti. İnsanlar o zaman yolculuğun sona ermek üzere olduğunu anladılar. Çünkü büyük Sus Irmağı'nın vadisine varmak üzereydiler. Orada su, hayvanlar için otlaklar ve herkese yetecek kadar toprak bulacaklardı. Bu haber yolcular arasında yayılınca Nur içini boşluk ve ölüm duygusunu sardığını bir kez daha hissetti. Tıpkı Smara'dan ayrılmadan önce olduğu gibi. İnsanlar tozların arasında koşuşuyor, bağırışıyor, birbirlerine sesleniyorlardı. Geldik, geldik. Kör savaşçı Nur'un omzunu kuvvetle sıkıyor, o da bağırıyordu. Geldik. Büyük Irmağın Vadisi'ne, Tarudant kentine ancak 2 gün sonra varabildiler. Yassı kırmızı çakılların üzerinde akan incecik su şeritlerinin içinde, nehrin yukarı çığırına doğru saatlerce yürümüşlerdi. Nehirdeki suya karşın kıyılar kıraç ve çıplaktı. Güneş ve rüzgarın savurduğu toprak ise katı. Nur, kör savaşçıyı beraberinde sürükleyerek nehirdeki yassı taşların üzerinde yürüyordu. Güneşin ateşine karşın su buz gibiydi. Nehrin ortasındaki çakıl adacıklarının üzerinde birkaç cılız çalı bitmişti. Sellerin dağdan sürüklediği birkaç büyük beyaz tomruk da vardı. Nur ölüm duygusunu unutmuştu bile. O da yolun sonuna geldiklerini, Smara'dan ayrılmadan önce Ma'el Ayni'nin onlara vaat ettiği toprağın burası olduğunu sandığı için mutluydu. Sıcak hava kokularla yüklüydü. Çünkü ilkbaharın başıydı. Nur bu kokuyu ilk kez soluyordu. Dereciklerin üzerinde böcekler uçuşuyordu. Yaban arıları, hafif sinekler. Nur öyle uzun zamandır böcek görmemişti ki sineklerin ve yaban arılarını görmekten mutluluk duyuyordu. Bir sığır sineği giysilerinin arasından onu birden soktuğunda bile keyfini kaybetmedi ve sineği eliyle kovmakla yetindi. Sus nehrinin karşı kıyısında kırmızı dağa yaslanmış büyük kent çamurdan evleriyle göksel bir görüntü gibi dikiliyordu. Gerçek dışıydı kent. Güneşin ışığına asılmış gibiydi. Çöl insanlarına sığınak sunmak için bekliyordu sanki. Nur hiç bu kadar güzel bir kent görmemişti. Kırmızı taştan ve çamurdan penceresiz yüksek duvarları batan güneşin ışığında parıldıyordu. Kumdan bir hale kentin üzerinde çiçek tozu gibi yüzüyor, onu büyülü bulutuyla sarmalıyordu. Yolcular vadide kentin alt kesiminde durdular ve ona uzun uzun aşkla hem de korkuyla baktılar. Şimdi yolculuklarının başından beri ilk kez giysilerinin lime lime, ayaklarının kanlı bezlerle salınmış olduğunun, dudaklarıyla göz kapaklarının çöl güneşiyle kavrulduğunun, yorgunluklarının farkına vardılar. Irmağın yaslı çakıllarının üzerinde oturmuşlardı. Bazıları çadırlarını kurmuş ya da dal ve yapraklardan barınaklar yapmıştı. Ma'el Aynin kalabalığın korkusunu kendisi de hissedercesine oğulları ve savaşçılarıyla ırmağın kıyısında duruyordu. Şimdi kabile reislerinin büyük çadırları kuruluyor, develerin sırtındaki yükler indiriliyordu. Gece kentin surlarına indi, gökyüzü sığındı ve kırmızı toprak karardı. Yalnızca atlasların kırağı kaplı yüksek dorukları, Tişka tepesi, Tinergoet tepesi, vadi gecenin içine daldığı sırada güneşte hala parıldıyordu. Kentten akşam ezanının sesi geliyordu. Garip bir şekilde çınlayan, yanık bir sesti bu. Yolcular ırmağın yassı çakıllarının üzerinde secde ediyor ve seslerini yükseltmeden akan suyun şırıltıları arasında dua ediyorlardı. Sabah olunca Nur'un gözleri kamaştı. Kaburgalarına batan çakılları, ırmağın soğuğunu ve rutubetini hissetmeden deliksiz uyumuştu. Uyandığında pusun vadiyi ağır ağır kapladığını gördü. Gün ışığı sanki önüne katmıştı onu. Irmak yatağında uyuyan erkeklerin arasında kadınlar su çekmek ya da çalı çırpı toplamak için şimdiden gidip gelmeye başlamışlardı. Çocuklar yassı taşların altındaki kerevitlerin peşine düşmüştü. Nur kendi seyrederken büyülendiğini hissetti. Şafağın duru havasında dağların eteğinde Tarudant Kalesi dikiliyordu. Kırmızı taş duvarların, düz damlaların, kulelerin çizgileri keskindi. Dağ kütlesinin içine oyulmuş gibiydi. Beyaz buz ara ara nehir yatağıyla kentin arasından geçiyor, onu yarı yarıya perdeliyordu. Kale vadinin üzerinde yüzüyordu sanki. Karlı dağ adalarının önünden ağır ağır kayan topraktan ve taştan bir kalyonu andırıyordu. Nur gözlerini bu görüntüden ayıramıyordu. Mazgalsız yüksek surlar gözlerini büyülemişti. Bu duvarlarda esrarlı ve tehdit edici bir şeyler vardı. Orada yaşayan insanlar doğaüstü varlıklar, ruhlar olmalıydı. Gün yavaş yavaş ağardı. Işık pembeleşti. Sonra kehribar rengine döndü ve gökyüzü masmavi kesildi. Işık çamurdan duvarların, düz damların, portakal bahçelerinin ve büyük palmiyelerin üzerinde çıtırdıyordu. Daha aşağıda kaktüslerle sıvalı kıraç topraklar neredeyse mora çalıyordu. Kıyıda çöl insanlarının arasında sessizlik içinde kımıldamadan duran Nur, uyanmakta olan büyülü kente bakıyordu. Gökyüzüne hafif dumanlar yükseliyor ve günlük hayatın neredeyse gerçek sesleri duyuluyordu. Konuşmalar, çocuk gülüşleri, genç bir kadının şarkısı. Nehrin yatağında kımıldamadan duran çöl insanları bu dumanları, bu sesleri gerçek dışı buluyorlardı. Dağın yamacındaki bu berkitilmiş kent, palmiyeler, portakal ağaçları düşlerinin ürünüydü sanki. Şimdi güneş gökte yükselmiş, nehir yatağındaki çakılları yakmaya başlamıştı. Nur'un tanımakta güçlük çektiği garip bir koku bedevilerin konaklama yerine kadar geliyordu. Kaçış ve korku günlerinin ekşi ve soğuk kokusu. Çölü kat ederken uzun uzadıya soluduğu koku değildi bu. Yoğun ve baş döndürücü bir misk ve yağ kokusuydu. Maltız kömürlerinden gelen sedir çamlarının kokusu, kişniş, biber ve soğan kokusu. Nur kokuyu soluyor, kaybetmek korkusuyla kımıldamaya bile cesaret edemiyordu. Kör savaşçı da mutluluk kokusunu almıştı. Herkes kımıldamadan duruyor, iri iri açılmış gözlerini kırpmadan canları yanıncaya kadar kentin yüksek kırmızı suruna bakıyordu. Onlara belki de kapılarını açacak olan uzak kente baktıkça kalpleri daha hızlı çarpıyordu. Çevrelerinde nehir kıyısındaki çakıllar günün sıcağında titreşmeye başlamıştı. Büyülü kente kımıldamadan bakıyorlardı. Sonra güneş mavi gökyüzünde daha da yükseldi ve birbirlerinin ardı sıra harmanilerinin kanadıyla başlarını örttüler. Köleler ülkesinde hayat. Lala küpeşteye dayanmış, ufukta bir ada gibi beliren dar toprak şeridine bakıyor. Yorgunluğuna karşın toprağa bütün gücüyle bakıyor. Evleri, yolları, hatta insan karartılarını bile seçmeye çalışıyor. Yanındaki yolcular küpeşteye üşüşmüş. Bağırıyor, el kol işaretleri yapıyor, heyecanla konuşuyor, geminin arka güvertesinde birbirlerine her dilde sesleniyorlar. Bu anı öyle uzun süredir beklediler ki, aralarında bir sürü çocuk ve yeni yetme var. Giysilerinin üzerine doğum tarihlerini, onları Marsilya'da karşılayacak kimselerin adını ve adresini taşıyan bir örnek yaftalar takılmış. Yaftanın aşağısında bir imza, bir damga ve siyah bir halkanın içinde küçük bir kızıl haç var. Lala küçük kızıl haçı sevmiyor. Onun gömleğinin arasından derisini yaktığı, göğsüne yavaş yavaş gömüldüğü hissine kapılıyor. Güvertede soğuk rüzgar durup durup üfürüyor ve ağır dalgalar geminin saçlarını tangırdatıyor. Lala'nın midesi bulanıyor çünkü geceleyin çocuklar uyuyacakları yerde kızıl haç görevlilerinin yola çıkmadan dağıttıkları yoğunlaştırılmış süt tüplerini yuvarlamakla meşgulcüler. Üstelik yeterince şezlong olmadığından Lala gemi ambarının iç bayıltıcı sıcağında mazot yağ kokuları arasında yerde yatmak zorunda kaldı. Makine gürültüleriyle sarsılıp durdu. Şimdi günün ilk martıları geminin pupası üzerinde uçuyor. Geminin gelmesine öfkeleniyormuş gibi bağırıp yaklaşıyorlar. Deniz prenslerine hiç benzemiyorlar. Tüyleri koyu gri, gagaları sarı, gözlerinde sert bir pırıltı var. Lala şafağın söktüğünü görmedi. Ambardaki branda bezinin üzerinde başını bir karton parçasına yasladı. Yorgunluktan bitkin düşüp uyuyakaldı. Uyandığında herkes güverteye çıkmış, insanlar gözlerini kara şeridine dikmişti. Ambarda kucağında küçücük bir bebek taşıyan solgun benizli genç bir kadından başka kimse kalmamıştı. Bebek hastaydı, yere kusmuştu, hafif hafif inliyordu. Lala nesi olduğunu sormak için yanına yaklaştığında kadın yanıt vermeden boş gözlerle ona baktı. Kara artık çok yakın, üstü pisliklerle kaplı yeşil denizin üzerinde yüzüyor. Güvertede yağmur yağmaya başlıyor ama kimse sipere girmiyor. Su çocukların kıvırcık saçlarının arasından süzülüyor, burunlarının ucunda damlalar oluşturuyor. Yoksullar gibi giyinmişler. İnce gömlekler, mavi bez pantolonlar ya da gri etekler. Aralarında geleneksel geniş aba entarileri olanlar da var. Ayaklarına büyük gelen siyah deri pabuçların içinde ayakları çıplak. Yetişkin erkekler, eski yıpranmış ceketler, paçaları kısa gelen pantolonlar ve yün kayak başlıkları giymişler. Lala çevresindeki çocuklara, kadın ve erkeklere bakıyor, hüzünlü ve ürkek görünüyorlar. Yüzleri sarı, yorgunluktan şişmiş, bacaklarının ve kollarının tüyleri diken diken. Deniz kokusu, yorgunluğun ve kaygının kokusuna karışıyor. Uzakta yeşil denizin üzerinde bir leke gibi duran kara da hüzünlü ve bitkin görünüyor. Gökyüzü basık, bulutlar tepelerin üstünü kaplıyor. Lala ne kadar baksa balıkçı Nama'nın sözünü ettiği beyaz kenti göremiyor. Sarayları, kilise kulelerini de. Şimdilik yalnızca taş ve çimento renginde birbirine açılan uçsuz bucaksız rıhtımlar. Yolcu yüklü gemi havuzların siyah suyunda ağır ağır kayıyor. Rıhtımlarda geminin geçişine kayıtsızlıkla bakan birkaç kişi var. Oysa çocuklar avaz avaz bağırıyor, kollarını sallıyorlar ama karşılık veren yok. İncecik soğuk yağmur yağmaya devam ediyor. Lala havuzun suyuna bakıyor. Martıların bile artık istemediği, şer çöpün yüzdüğü kara yağlı suya. Belki de burada kent falan yoktur. Lala ıslak rıhtımlara, demir atmış yük gemilerine, vinçlere ve daha uzakta limanın dibinde bir duvar oluşturan uzun beyaz binalara bakıyor. Uluslararası Kızıl Aç'ın gemisindeki çocukların sevinci giderek sönüyor. Zaman zaman birkaç bağırışma oluyor ama hemen kesiliveriyor. Şimdiden görevliler ve refakatçi kadınlar güvertede boy gösteriyor. Kimsenin anlamadığı emirler yağdırıyorlar. Çocukları gruplar halinde toplamayı başarıyorlar ve yoklama başlıyor. Ama makine gürültüleri ve kalabalığın uğultusunun arasında sesleri kayboluyor. Makel, Sefar, Kodiki, Hamal, Lagor. Bunlar hiçbir anlama gelmiyor ve kimse karşılık vermiyor. Derken yolcuların tepesinde hoparlör neredeyse havlayarak konuşmaya başlıyor ve bir tür panik yaşanıyor. Kimi geminin ön tarafına doğru koşuşuyor, kimi üst güvertenin merdivenlerini tırmanmaya çalışıyor ve subaylar tarafından püskürtülüyor. Sonunda herkes sakinleşiyor çünkü gemi yanaşmış ve makineler susmuştur. Rıhtımda pencerelerinde ışık yanan çirkin bir çimento baraka var. Çocuklar, kadın ve erkekler küpeşteden sarkarak barakanın öbür tarafında yürüdüklerini gördükleri böcekten büyük olmayan insanlar arasında tanıdık bir yüz seçmeye çalışıyorlar. Çıkartma işlemi başlıyor. Yani yolcular saatlerce Uluslararası Kızıl Aç'ın gemisinin güvertesinde herhangi bir işaretin verilmesini bekliyor. Zaman geçtikçe güverteye yığılmış çocuklar huysuzlaşıyor. Küçükler ağlıyor ve sızlanıyor. Herkesin siniri tepesine çıkıyor. Kadınlar bağırıyor, kimi zaman erkekler de bağırıyor. Lala yanında bavuluyla bir halat yığınının üzerinde oturuyor. Subay köprüsünün siperinde kül rengi gökte uçuşan kül rengi martılara bakarak bekliyor. Sonunda karaya çıkma anı geliyor. Yolcular beklemekten öyle yorgun düşmüşler ki bir süre harekete geçemiyorlar. Lala kafileyi izleyerek büyük barakaya kadar gidiyor. Orada gelenlere sorular soran 3 polis görevlisi ve çevirmenler var. Çocukların işi daha çabuk bitiyor. Çünkü polis görevlisi yaftaların üzerindeki yazıları okuyup fişlerine işlemekle yetiniyor. Adam işini bitirince Lala'ya bakıyor ve soruyor. Fransa'da çalışmak niyetinde misin? Evet diyor Lala. Ne iş yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ev hizmetleri diyor polis görevlisi ve fişine kaydediyor. Lala bavulunu alıyor ve diğerleriyle birlikte elektrik ışığının yandığı büyük odaya beklemeye gidiyor. Oturacak yer yok. Dışarıdaki soğuğa ve yağmura karşın içeride boğucu bir sıcak var. En küçük çocuklar analarının kollarında ya da yerde giysilerin üzerinde uyuyakalmış. Şimdi yakınma sırası daha büyük çocuklarda. Lala susadı. Boğazı kupkuru. Ateşten gözleri yanıyor. Herhangi bir şey düşünemeyecek kadar yorgun. Sırtını duvara dayamış bir bacağını sonra öbürünü kaldırarak ayakta bekliyor. Salonun öbür ucunda polis görevlilerinin oluşturduğu setin önünde minicik bebeğini kollarında taşıyan solgun benizli bomboş bakışlı genç kadın duruyor. Polis müfettişinin masasının önünde ayakta şaşkın bir hali var. Hiçbir şey söylemiyor. Polis görevlisi ona uzun uzun bir şeyler anlatıyor. Belgeleri Uluslararası Kızıl Aç'ın çevirmenine gösteriyor. Ters giden bir şeyler olmalı. Polis görevlisi sorular soruyor. Çevirmen bunları genç kadına aktarıyor. Ama o anlamış görünmüyor ve onlara bakıyor. Onu geçirmek istemiyorlar. Lala bebeğini kucağında taşıyan solgun benizli kadına bakıyor. Kadın bebeği kollarında öyle sıkıyor ki bebek uyanır gibi oluyor ve bağırmaya başlıyor. Ana çevik bir hareketle memesini çıkarıp çocuğun ağzına dayayınca sakinleşiyor. Polis görevlisi sıkıntılı görünüyor. Dönüyor, çevresine bakınıyor. Gözleri oraya yaklaşan Lala'nın bakışlarıyla karşılaşıyor. Polis görevlisi gelmesi için ona işaret ediyor. Onun dilini konuşuyor musun? Bilmem, diyor Lala. Lala şlöf dilinde birkaç sözcük söylüyor. Genç kadın ona bir an bakıyor, sonra yanıt veriyor. Söyle ona, belgelerinde usulsüzlük var. Bebek için kayıt düşünmemiş. Lala cümleyi çevirmeye çalışıyor. Genç kadının anlamadığını sanıyor. Derken kadın birden yere çöküp ağlamaya başlıyor. Polis görevlisi birkaç sözcük daha söylüyor ve uluslararası Kızılaç'ın çevirmeni onu zar zor yerden kaldırıp odanın bir ucuna 2-3 suni deriden koltuğun bulunduğu yere doğru götürüyor. Lala hüzünleniyor. Çünkü genç kadının hasta bebeğiyle birlikte gemiye binip ters yüzü gitmek zorunda kalacağını anlıyor. Ama öyle yorgun ki kafasını toparlayamıyor ve bavulunun yanına dönüp duvara yaslanıyor. Odanın öbür ucunda, duvarın tepesinde kanatlarına rakamlar yazılmış bir duvar saati var. Dakikada bir kanat şak diye sönüyor. İnsanlar artık konuşmuyor. Yere oturarak ya da duvara yaslanarak bekliyorlar. Gözler sabit, yüzler gergin. Sanki her şaklamada dipteki kapı açılacak ve gitmelerine izin verilecek. Sonunda artık kimsenin bir şey ummadığı bir sırada uluslararası Kızılaç görevlileri büyük odayı baştan başa kat ediyorlar. Dipteki kapıyı açıp çocukları yeniden yoklamadan geçirmeye başlıyorlar. Uğultu yeniden kopuyor. İnsanlar çıkışın yanına üşüşüyor. Lala elinde karton bavuluyla diğerlerinin tepesinden bakmak için boynunu uzatıyor. Adının söylenmesini öyle sabırsızlıkla bekliyor ki bacakları titriyor. Kızılaç görevlisi adını havlar gibi okuyor ve Lala anlamıyor. Adam bağırarak tekrarlıyor. Havva! Havva bin Havva! Lala koşuyor. Bavulu kolunun ucunda sallanıyor. Kalabalığın arasından geçiyor. Adam yaftasını kontrol ederken kapının yanında duruyor. Sonra onu sırtından itiyorlarmışçasına bir sıçrayışta dışarı fırlıyor. O boş odada geçirilen bunca saatten sonra dışarısı öyle aydınlık ki Lala sendeliyor, başı dönüyor. Sıra sıra dizilmiş kadın ve erkeği görmeden aralarından geçiyor. Rastgele dost doğru gidiyor. Birinin onu kollarını alıp sıktığını, öptüğünü hissedene kadar. Ağma onu rıhtımların çıkışına, kente doğru sürüklüyor. Ağma limanın yakınında eski kentteki bir apartman dairesinde yaşıyor. Yıkılmakta olan bir binanın en üst katında. İçinde sedir atılmış bir oturma odası, katlanır yatak bulunan karanlık bir yatak odası, bir de mutfağı var. Dairenin pencereleri iç avluya bakıyor ama kiremit damın tepesinden gökyüzü görünüyor. Sabahları öğlene kadar sedirin bulunduğu odanın iki penceresinden azıcık güneş bile giriyor. Ama bu daireyi bulmasının büyük bir şans olduğunu söylüyor. Hastanenin kantininde aşçılık işini bulması da büyük şans. Aylar önce Marsilya'ya geldiğinde varoşlarda möbleli bir odada kalmış, odayı 5 kadın paylaşıyorlarmış. Polis oraya her sabah uğruyor, sokakta ise dalaşlar oluyormuş. Hatta 2 adam birbirine bıçak çekmiş. Ama bavulunu bırakarak kaçmak zorunda kalmış. Çünkü karakola götürülüp sınır dışı edilmekten korkmuş. Ama bunca zamandan sonra Lala'ya kavuşmaktan pek memnun görünüyor. Hartani ile birlikte çöle kaçtığında, susuzluktan ve ateşten ölmek üzereyken onu kentin hastanesine götürdükleri sırada olanlar hakkında soru sormuyor. Hartani'ye gelince o güneye kervanlara doğru yoluna tek başına devam etti. Çünkü ezelden beri yapması gereken buydu. Ama birkaç ay içinde çok yaşlanmış, yüzü zayıf ve yorgun, benzi kül gibi, gözlerinin çevresinde koyu halkalar var. Akşam işten döndüğünde bisküvi yiyip naneli çay içerken iş aramaya giden başka kadınlar ve erkeklerle İspanya'da yaptığı araba yolculuğunu anlatıyor. Günlerce yol almışlar, kentlerden geçmişler, dağlar, ırmaklar aşmışlar. Günün birinde arabanın sürücüsü Karadamlı, birbirinin eşi birçok tuğla evin bulunduğu bir kent göstermiş. İşte geldik demiş. Ama diğerleriyle birlikte arabadan inmiş, yol ücreti önceden ödendiği için eşyalarını almışlar ve kentin sokaklarında yürümeye başlamışlar. Ne var ki ama Nama'nın kardeşinin adının ve adresinin yazılı olduğu zarfı gösterdiğinde insanlar gülüşmeye başlamış ve ona Marsilya'da değil Paris'te olduğunu söylemişler. Lala bu hikayeyi duyunca kıkır kıkır gülüyor. Çünkü Marsilya'da olduklarını sanarak Paris sokaklarında yürüyen araba yolcuları gözlerinin önüne geliyor. Bu kent gerçekten çok büyük. Lala aynı yerde bu kadar çok insanın yaşayabileceğini hiç düşünmemişti. Geldiği günden beri Lala günlerini kentte yürümekle geçiriyor. Güneyden kuzeye, doğudan batıya gidiyor. Sokak adlarını bilmiyor, nereye gittiğini de. Kimi zaman yük gemilerinin karaltılarına bakarak kırsımlar boyunca ilerliyor. Kimi zaman büyük caddelerden geçerek kentin merkezine doğru gidiyor. Ya da eski kentin daracık dolambaçlı sokaklarına dalıyor. Merdivenleri tırmanıyor. Meydandan meydana, kiliseden kiliseye geçerek denizin üzerindeki hisarın göründüğü büyük açık alana varıyor. Ya da parklardaki sıralara oturuyor. Tozlu patikalarda yürüyen güvercinlere bakıyor. Öyle çok sokak, öyle çok bina, dükkan, pencere, araba var ki insanın başı dönüyor. Gürültü ve yanık benzin kokusu Lala'nın başına vuruyor. Lala insanlarla konuşmuyor. Kimi zaman kiliselerin basamaklarına oturuyor ve kahverengi yün mantosunun içine gizlenerek gelene geçene bakıyor. Ona bakan erkekler var. Gidip sokağın köşesinde durup sigara içer gibi yaparak onu gözetliyorlar. Ama Lala çabucak gözden kaybolmasını bilir. Bunu Hartani'den öğrenmişti. Sokaklarda 2-3 kez karşıdan karşıya geçiyor, bir dükkana dalıyor, duran arabaların arasından süzülüyor ve kimse onu izleyemiyor. Ama Lala'nın kendisiyle birlikte hastanede çalışmasını istiyor ama yaşı tutmuyor, reşit olması gerek. Ayrıca iş bulmak zor. Gelişinden birkaç gün sonra Lala yaşlı Nama'nın kardeşini görmeye gitti. Adı Asaf ama ona burada Joseph diyorlar. Şapliyer sokağında jandarma karakolundan pek uzak olmayan bir bakkal dükkanı var. Lala'yı gördüğüne sevinmiş göründü. Kardeşinden söz ederken onu öptü. Ama Lala hemen kuşkulandı ondan. Naman'a hiç benzemiyor. Kısa boylu, neredeyse kel, grili yeşilli, patlak sevimsiz gözleri var. Gülümseyişi de hayra alamet değil. Lala'nın iş aradığını öğrenince gözleri parladı ve eli ayağı dolaştı. Tam zamanında geldiğini, çünkü dükkan işlerinde kendisine yardımcı olacak, temizlik yapacak, hatta kasayı bile tutacak bir genç kız aradığını söyledi. Ama bunlardan söz ederken gözleri Lala'nın karnında, memelerindeydi. O zaman Lala ertesi gün geleceğini söyleyerek hemen çıkıp gitti. Oraya bir daha dönmediği için adam bir akşam Aman'ın evine geldi. Ama Lala onu görür görmez dışarı çıktı ve kendisini gölge kadar görünmez kılarak eski kentin daracık sokaklarında uzun uzun yürüdü. Bakkalın evine gittiğinden emin olmadan da geri dönmedi. Garip bir ülke burası. Kendinizi göstermezseniz size dikkat bile etmeyen insanlarla dolu bu kent. Lala duvarlar boyunca merdivenlerde sessizce kaymayı öğrendi. Kendini göstermeden görebileceği bütün yerleri belliydi. Ağaçların arkasına, arabalarla dolu büyük park alanlarına, kapı köşelerine, boş arsalara gizlenmeyi biliyor artık.